İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 25.
Duvarın birinde bir ocak vardı. Tabanı toprak olan oda tertemizdi. Köşelerden biri baştan başa keçi postlarıyla döşenmişti. Üstünde de yumuşak yastıklar vardı. Yerde serili halıların üstünde kırmızı Tatar, kara yağız Tatar ve üç de misafiri oturuyordu. Arkalarında yumuşak yastıklar, önlerinde de tahta sini duruyordu. Sinide mısır ekmeği ve bir tas erimiş inek yağı vardı. Sofranın kenarında da her zaman içtikleri Tatar içkisi, bir kova boza vardı. Yemeği elleriyle yiyorlardı. Elleri yağ içinde kalmıştı. Bu arada kara yağız Tatar birden yerinden fırladı ve jilini halının üstünden kaldırıp kuru yere oturtmalarını emretti. Kendisi ise tekrar halının üstüne oturup misafirleriyle birlikte yemeye devam etti. Irgat verilen emri yerine getirip jilini söylenilen yere oturttuktan sonra yemenisini çıkarıp ötekilerin yanına koydu. Sonra da efendilerinin yanındaki keçi postunun üzerine oturarak onların yemek yiyişlerini ağzının suyu aka aka seyretti. Tatarlar yemeklerini bitirdiğinde gömlek ve şalvar giymiş, başında yazma olan bir Tatar kadını içeri girip sofrayı götürdü. Sonra da bir leğen ve ibrikle geldi. Tatarlar ellerini yıkadıktan sonra diz çöküp dua ettiler. Sonra da sağa sola üflediler. Kendi dillerinde biraz konuştuktan sonra içlerinden biri jiline dönerek kırmızı yüzlü Tatar'ı gösterdi ve Rusça, "Seni Gazi Muhammed yakaladı ve Abdülmurat'a verdi. Şimdi senin efendin Abdülmurat'tır," dedi. Abdülmurat Karayağız Tatar'dı. Jilinin susması üzerine Abdülmurat konuşmaya başladı. Eliyle jilini gösteriyor, sürekli gülüyordu. Sonra sürekli söylediği gibi, "İyi Urus, iyi Urus," dedi. Tercüman jilin için konuşulanları Rusça'ya çeviriyordu. "Senden evine mektup yazmanı, fidye olarak para göndertmeni istiyorlar. Para gelir gelmez seni serbest bırakacaklar." Jilin düşünüp "ne kadar para istiyorlar?" dedi. Tatarlar aralarında konuştuktan sonra tercüman 3.000 ruble dedi. Jilin "olmaz, o kadar veremem," deyince Abdül yerinden sıçrayıp sanki dilinden anlıyormuş gibi kollarını sallayarak jiline bir şeyler anlattı. Tercüman söylediklerini Rusça'ya çevirip ne kadar verebileceğini sordu. Jilin tekrar düşünüp 500 ruble dedi. Bu cevap üzerine Tatarlar hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Abdül kırmızı yüzlü Tatar'a çıkışıyor, ağzından köpükler saçarak homurdanıyordu. Kırmızı yüzlü olansa sadece gözlerini kırpıştırıyordu. Onlar sustuktan sonra tercüman jiline dönerek, "500 ruble az, o senin için 200 ruble ödedi. Gazi Muhammed, Abdül'e olan borcuna karşılık seni verdi. Eğer 3000 ruble vermezsen seni bırakmayacak. Mektup yazmazsan seni bir yere kapatıp kırbaçla döverler." Jilin onların karşısında korkak durmanın daha kötü olacağını düşündü. Birden ayağa fırlayarak, "O köpeğe söyle, aklınca bana gözdağı vermeye çalışmasın. Yoksa 5 para vermem, 1 satırda yazmam. Sizden şimdiye kadar korkmadım. Bundan sonra da korkmam. Sizi köpekler, sizi." Tercüman Jilin'in söylediklerini Tatarca'ya çevirdiğinde yine hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Uzun uzun konuştular. Sonra Tatar yerinden fırlayarak Jilin'in yanına geldi. "Urus yiğit, yiğit Urus," dedi. Yiğit onların dilinde kahraman anlamına geliyordu. Tatar gülümseyerek tercümana bir şeyler söyledi. Tercüman da Jilin'e 1000 ruble ver," dedi. Jilin kendi dediğinde diretiyordu. "500 rubleden fazla veremem. İsterseniz öldürün ama o zaman hiçbir şey alamazsınız," diyordu. Tatarlar tekrar aralarında konuşup ırgatlarını bir yere gönderdiler. Bu arada bir jiline bir kapıya bakıyorlardı. En sonunda ırgat geldi. Arkasında da yalın ayak, üstü başı yırtık, iri yarı, ayaklarında pranga olan bir adam vardı. Jilin az daha bir ah çekecekti. Kastilini tanımıştı. Demek onu da yakalamışlardı. İkisini yan yana oturttular. Tatarlar susmuş onlara bakıyordu. Jilin Kastilin'le konuşuyor, ona hikayesini anlatıyordu. Kastilin de atının sürçtüğünü, tüfeğinin ateş almadığını, Abdül'ün de onu yakaladığını anlattı. Abdül yerinden fırlayıp kastilini göstererek bir şeyler söyledi. Tercüman onlara dönerek her ikisinin de aynı efendinin eline düştüklerini, kim daha önce para verirse onu daha önce serbest bırakacağını anlattı. Sonra Jilin'e, "Bak sen hemen öfkeleniyorsun ama arkadaşın ne kadar uysal. Hemen evine mektup yazıp 5.000 ruble istedi. Bunun için de ona iyi bakacaklar, işkence etmeyecekler," dedi. Bunun üzerine Jilin, "Arkadaşımın ne verdiği beni ilgilendirmez. O zengin olabilir ama ben değilim. Ben söyleyeceğimi söyledim. İsterseniz öldürün beni, 500 rubleden fazla isteyemem," dedi. Hepsi susmuşlardı. Abdül birden yerinden kalktı, küçük bir çekmeceden bir kalem buldu. Kağıt ve mürekkep çıkarıp Jilin'e uzattı, sonra da omuzuna vurarak yaz işareti yaptı. Yani 500 rubleye razı olmuştu. Jilin tercümana dönerek, "Hele dur biraz, söyle ona bize iyi baksın, iyi yiyecek, elbise ve ayakkabı versin. İkimizi bir arada tutsun, böylece daha iyi oluruz. Sonra şu prangaları da çıkarsın ayaklarımızdan." Bu sözleri söylerken bir yandan da efendisine bakıp gülüyordu. Efendisi de gülüyordu. Efendi onun konuşmalarını dinledikten sonra dedi ki, "Elbiselerin en güzelini vereceğim onlara. Cepgen ve ayakkabı da vereceğim. Kıyafetleri düğün kıyafeti gibi olacak. Onları beyler gibi ağırlayacağım. Eğer bir arada kalmak istiyorlarsa samanlıkta otursunlar. Fakat prangaları çıkaramayız. O zaman kaçabilirler. Çok istiyorlarsa geceleri çıkarabiliriz." Sonra da Şili'nin omzuna vurarak "Sen iyi, ben iyi," dedi. Bu konuşmalardan sonra Jilin mektubu yazdı fakat eve gitmesini istemediği için adresi doğru yazmadı. Nasıl olsa kaçarım diye düşünüyordu. Jilin'le Kastilin'i samanlığa götürüp eski püskü iki cepkenle yırtık pırtık asker postalları getirdiler. Bu postalları ölen askerlerin ayaklarından aldıkları belliydi. Gece olduğu zaman verdikleri söz üzerine onların prangalarını çözdüler ve kapıyı üzerlerine kapattılar. 3. Jilin böyle böyle arkadaşıyla birlikte tam bir ay samanlıkta kaldı. Efendisi sürekli "Sen Urus iyi, ben Abdül iyi" diyerek gülüyordu. Verdikleri yemek mısır unundan yapılmış yarı yarıya hamur bir ekmekten ibaretti. Bu arada Kastil'in eve tekrar mektup yazmıştı. Canı sıkılıyordu ve paranın gelmesini bekliyordu hep. Bütün gün samanlıkta oturuyor, mektup ne zaman gelecek diye gün sayıyordu. Arada sırada da uyuyordu. Jilin ise yazdığı mektubun gitmeyeceğini bildiği için ikinci bir mektup göndermedi. Annesinin bu kadar parayı kendisine gönderemeyeceğini düşünüyordu. Annesi zaten onun gönderdiği parayla geçinen bir insandı. Onun 500 ruble göndermesi büsbütün perişan olması demekti. Jilin'in tam düşündüğü buradan yakayı kurtarmaktı. Bunun için planlar yapıyor, etrafı araştırıyordu. Avlunun içinde dolaşıyor, ıslık çala çala bir şeylerle uğraşıyordu. Oturup kilden kuklalar, kamışlar, sepetler yapıyordu. Bu çeşit el işlerine karşı becerisi vardı. Bir keresinde burnu, elleri, ayakları olan, üstünde Tatar gömleği bulunan bir de kukla yapmıştı. Onu damın üstüne koydu. Efendisinin kızı Dina da suya giderken onu görüp diğer kızları çağırdı. Kızlar testiyi yere koyup kuklaya bakmaya başladılar. Bir yandan da gülüyorlardı. Bunu gören Jilin kuklayı indirip kızlara uzattı. Kızlar gülüşüyorlar ama bir türlü almaya cesaret edemiyorlardı. Jilin de kuklayı yere bırakıp samanlığa girdi. Oradaki delikten de ne olacağını izlemek için bakmaya başladı. Dina seyirte seyirte geldi, etrafı kolaçan etti. Kimsenin görmediğine emin olunca kuklayı aldığı gibi kaçtı. Ertesi sabah Jilin, Dina'nın elindeki kuklayla kapı eşiğine çıktığını gördü. Üzerine kırmızı kumaş parçalarıyla süslemişti. Onu bebeği gibi sallıyor, bir yandan da ninni söylüyordu. Tam o sırada annesi Dina'yı gördü, dışarıya çıkıp kuklayı elinden aldı ve yere atıp parçaladı. Sonra da Dina'yı bir iş için bir yere gönderdi. Bunun üzerine Jilin daha güzel bir kukla yaptı ve Dina'ya verdi. Dina bunun karşılığında bir gün elinde bir testiyle girdi samanlığa. Testiyi yere koyarak yanına oturdu. Jilin'e bakıp bakıp gülüyordu. Jilin niçin güldüğünü anlayamamıştı. İçinde su olduğunu düşündüğü testiye uzandı. Alıp içtiğinde onun süt olduğunu fark etti. Sütü içtikten sonra iyi dedi. Kız Jenny'nin sözü üzerine yerinden sıçrayıp hoplayıp zıplayarak ellerini birbirine vurmaya başladı. Urus iyi, Urus iyi diye de bağırıyordu. Sonra da testiyi alıp kaçtı. O günden sonra kız ona her gün gizlice süt getirmeye başladı. Kız ayrıca ona Tatarların keçi peyniriyle yapıp damda kuruttukları böreklerden de getiriyordu. Bazen de babasının ara sıra kestiği koyundan bir parçayı koynuna koyar, Jeli'nin önüne atıp kaçardı. Günlerden bir gün korkunç bir sağanak başladı. Bir saat boyunca bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Sele sebep olan bu yağmur dereleri bulandırmış, çakılları koca koca taşları önüne almış sürüklüyordu. Sağanak dindiğinde köy baştan başa sular altında kalmıştı. Jin'in bunu görünce bir su çarkı yapmayı düşündü, efendisinden bir bıçak rica edip bir çubuk kesti. Tahta parçaları bulup bir tekerlek yaptı, tekerleğin üzerine de küçük küçük kuklalar yerleştirdi. Kuklaları tekerleğe sıkıca bağlayıp suya bıraktı. Tekerlek suda dönüyor, kuklalar adeta hoplayıp zıplıyordu. Bunu gören köy halkı birden oraya toplandı. Çoluk çocuk, kadın erkek hepsi oradaydı. Hey Urus, hey Urus diye bağırışıyorlardı. Bunları efendisi de görmüştü. Bir gün elinde bozuk bir Rus saatini göstererek Jilin'i çağırdı. Jilin tamir edebileceğini söyleyerek saati aldı. Çakısıyla parçalarını söktü. Şöyle bir gözden geçirip tekrar yerleştirdi parçaları. Saat çalışıyordu. Abdül buna çok memnun olmuştu. Memnuniyetini belirtmek için yırtık pırtık bir yelek getirip Jilin'e hediye etti. Jilin de hiç olmazsa gece üstüme örterim düşüncesiyle ister istemez aldı yeleği. O günden sonra Jilin'in adı usta diye dillere destan oldu. Uzak köylerden gelip tüfeğini, tabancasını, saatini tamir için Jilin'e veriyorlardı. Efendisi de gerekli alet ve edevatı ona vermişti. Bir gün Tatarlardan biri hastalandı, hemen Jilin'e koştular. Onu iyi et dediler. Jilin nasıl iyileştireceğini bilmiyordu ama gidip hastaya baktı. İnşallah kendiliğinden iyileşir diye düşünüyordu. Samanlığa gidip biraz kum ve su aldı, karıştırıp çalkaladı ve bir şeyler mırıldanarak suya sözde okuyup hastaya içirdi. Talihe bakın ki Tatar iyileşmişti. Jilin yavaş yavaş onların dilinden anlamaya başlamıştı. Bazıları ona alışmaya başlamış, işleri düştü mü İvan İvan diye çağırmayı adet edinmişlerdi. Ne var ki bazıları hala canavar görmüş gibi ters ters bakıyorlardı. Bunlardan birisi de kırmızı yüzlü Tatardı. O Jilin'i zaten hiç sevmemişti. Onu gördü mü suratını asar, yolunu değiştirir ya da onu azarlardı. Bunun gibi Tatarlar arasında bir ihtiyar daha vardı. Avulda hiç oturmayan bir ihtiyar ara sıra dağın arkasından bir yerlerden gelir, mescitte namaz kılıp giderdi. Jilin onu işte bu zamanlarda gördü. Kısa boylu, kalpağının üzerinde sarık olan, beyaz çember sakallı, kırış kırış kıpkırmızı yüzlü biriydi. Atmaca gagası gibi bir burnu, kötü kötü bakan mavi gözleri, ileri doğru çıkmış iki köpek dişinden başka dişi olmayan bir ağzı vardı. Koltuk değnekleriyle yürürdü. Etrafına bir kurt gibi bakınır, Jilin'i görür görmez de bakışlarını başka tarafa çevirirdi. Jilin bu ihtiyarın nerede yaşadığını merak etti. Bir gün yaşadığı yeri görmek için dağın arkasına doğru gitti. Keçi yolundan inince bir bahçe ile taş bir duvar gördü. Duvarın arkasında kiraz ve kayısı ağaçları, bir de düz damlı bir kulübe vardı. Biraz daha yaklaşınca samandan örülmüş arı kovanlarını gördü. Etrafında uçuşup vızıldayan arılar arasında ihtiyar diz çökmüş bir şey yapıyordu. Jilin başka neler olduğunu görmek için biraz daha yukarı çıktığı sırada prangası şıngırdadı. İhtiyar sesin geldiği yöne doğru kafasını kaldırdı ve bir çığlık kopardı. Ani bir hareketle tabancasını çıkarıp Jilin'e doğru ateş etmeye başladı. Jilin alelacele bir taşın arkasına sığındı ve mermiden kendisini zor kurtardı. Bu olaydan sonra ihtiyar Jilin'i efendisine şikayet etti. Efendisi de Jilin'i çağırıp gülerek niçin ihtiyarın yanına gittiğini sordu. Jilin ona bir kötülük etmediğini, sadece nasıl yaşadığını merak ettiğini anlattı. Efendisi bunları ihtiyara söyleyince ihtiyar sinirlenip bir şeyler homurdanmaya başladı. İki dişini dışarı çıkarmış, el kol hareketleriyle Jilin'e bağırıyordu. Jilin söylediklerinin hepsini anlamadı ama anladığı kadarıyla Abdül'e onu öldürmesini söylüyordu. İhtiyar bağıra çağıra gittikten sonra Jilin onun kim olduğunu sordu, efendisi de anlattı. O yiğit büyük bir adamdır. Bir zamanlar baş yiğitti. Zamanında çok Rus öldürdü. Zengindi. 3 karısı, 8 oğlu vardı. Hepsi aynı köyde yaşıyorlardı. Bir gün Ruslar gelip köyü yaktılar. Oğullarından 7'sini de öldürdüler. Bir oğlu kalmıştı. O da gidip Ruslara teslim oldu. Bunun üzerine ihtiyar da gitti ve Ruslara teslim oldu. 3 ay onların arasında yaşadı. Oğlunu buldu, kendi elleriyle öldürüp kaçtı. O günden beri savaşmıyor. Mekke'ye gidip Allah'a olan borcunu ödedi. Bunun için sarık sarıyor. Mekke'ye giden sarık sarar, hacı adını alır. Sizinkileri de bu yüzden hiç sevmez. Benden seni öldürmemi istiyor. Fakat bu benim işime gelmez. Senin için bu kadar para saydım. Hem sana kanım kaynadı. Söz vermiş olmasaydım seni bırakmazdım. Sonra gülerek sen Urus iyi, ben Abdül iyi dedi.
Ayrım sonu.